akılda kalanlar.
Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, bu hafta yine ben Serdar Aydın, Akılda Kalanlar programıyla huzurlarınızdayım. Bu defa bir ufuk turu yapacağız sevgili konuğumla. Konuğumuz doçent Erdinç Yazıcı, sosyolog ve siyaset bilimci. Siz onu televizyonlardan ve radyolardan, özellikle TRT radyolarından sıkça izliyor ve dinliyorsunuz. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş geldiniz hocam. Hocam, Türkiye'nin gündemi yoğun diyorlar, evet. Ki Türkiye'nin takriben bir günlük gündemi İskandinav ülkelerine bir haftalık, bir yıllık gündeme eşdeğer diyorlar herhalde. Suudi Arabistan'da ilginç şeyler oldu geçtiğimiz, evet, günlerde. Suudi Arabistan'da bir gecede Yolsuzluk ve Mücadele Komisyonu kuruldu. Hemen öncesinde Lübnan'ın Başbakanı Hariri istifa dilekçesi verdi. Babasının suikastine vurgu yaptı. Kendisinin de hayati tehlikesi olduğunu iddia etti. Ve İran nereye elini bulaştırsa orada bir afet ve musibet yağıyor gibi bir siyasi açıklamayla istifa etti. O gece 11 tane prens, 30'a yakın bürokrat, bakan gözaltına alındı. Suudi Arabistan'da ne oluyor hocam?
Aslında o dünya sisteminin, Amerika'nın Orta Doğu politikasında ne oluyor, İslam politikasında ne oluyor diye sormak, eyvallah, gerekiyor. Çünkü hatırlayalım, Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte biliyorsunuz NATO düşman rengi kırmızıdan yeşile çevirmişti.
Konsept değiştirdi.
Evet, bu Huntington'ın medeniyetler çatışması vesaire üzerinden Amerika'nın yeni ilgi alanının yeni enerji politikaları üzerinden genel olarak İslam dünyası olduğu biliniyordu.
Evet.
Dolayısıyla bu süreç içerisinde 11 Eylül gibi vahim bir gelişme söz konusu oldu ve aslında 21. yüzyıl 11 Eylül'de başladı diye ifade eden düşünürler var. Niye öyle? Çünkü 11 Eylül öyle bir başlangıçtı ki terörle mücadele gerekçesiyle bütün İslam dünyasının hallaç pamuğu gibi atıldığı, çırpıldığı ve yeniden inşa edilmeye çalışıldığı Amerika ve Batı sistemi açısından bir dönem başladı.
Evet.
Hatırlayalım, 11 Eylül'de ne olmuştu? 11 Eylül'de El-Kaide adı verilen bir terör örgütü Amerika'daki stratejik hedeflere, ikiz kuleler başta olmak üzere saldırdı.
Pentagon'a, evet.
Yüzlerce insan öldü. Amerika'nın tarihinde derin bir çatlak yarattı ve tartışma,
evet,
yarattı aynı zamanda. Travma
yarattı, evet.
Bunlar nasıl bu hale geldiler, nereden girdiler, Amerika'nın güvenlik sistemi tartışıldı filan. Fakat konu şöyle etiketlenmişti: bunlar Vahabi, Selefi geleneğe sahip cihatçı bir örgüt. Arkasında Suudi Arabistan'ın bazı klikleri, mahvilleri var. Belki de Suudi Arabistan var vesaire.
Evet.
Zaman içerisinde hatırlayın, daha bundan kısa bir zaman önce, 4-5 ay önce Amerika 11 Eylül'ü, Eylül'ün sorumluluğunu Amerika'ya yükleyen ve bununla ilgili tazminat davalarını söz konusu eden bir süreç
yükleyen
başlanmıştı. Evet.
Evet.
Yani dolayısıyla aslında bu bir tür bugünkü siyasetin, bugünkü sürecin bir habercisi gibiydi. Hmm. Muhtemelen Amerikalılar, ya bu terörün faturasını ödemek durumunda kalırsınız ya da yeni bir başlangıca ihtiyacınız var sizin, yönünde yeni siyasi dönemin bir tür altyapısını oluşturacak bir hamleyi yaptılar Suud yapısı üzerinde. Zaten yapmalarına gerek yok. Geleneksel olarak Suudların, Suud projesinin ne kadar Batı bağlantılı bir proje olduğunu zaten biliyoruz. İmparatorluğumuzun, evet, çözülüş tarihinden itibaren sorunun büyük olduğu muhakkak. Şimdi Katar meselesiyle birlikte ise yeni dönemin şablonunu gördük. Mesela en büyük şey neydi? Bir, DAEŞ gerekçesiyle, El-Kaide gerekçesiyle iç savaşlar, arzu edilen siyasi stratejik sonuçlar elde edilmek istendi. Öyle anlaşılıyor ki büyük çapta elde edildi.
Evet.
Ve DAEŞ'le ve El-Kaide uzantılarıyla mücadelenin sonuna gelindiği bir noktada yeni bir siyaset devreye girdi. Öyle anlaşılıyor
Ilımlı
ki
Ilımlı İslam dedikleri,
evet,
Prens Muhammed'in,
evet,
öyle açıkladı çünkü.
Aynen öyle.
Ilımlı İslam dönemi başlayacağız
dolayısıyla
dedi.
Dolayısıyla yani bir ülke düşünün ki El-Kaide'den, bütün Selefi cihatçı örgütlerin finansmanından, organizasyonundan sorumlu tutuluyor. Bu ülke diyor ki şimdiye kadarki sert İslami anlayışımızdan vazgeçiyoruz. Bundan sonra ılımlı olacağız diyor. Ve biz de batılı ülkeler gibi normal bir ülke haline geleceğiz diyor. Şimdi kendi kendine bu ülkenin kendi iç sivil dinamikleriyle hiç alakası olmayan bir talepten bahsediyoruz, değil mi?
Evet.
Yani şimdi sivil kadın örgütleri mi itiraz ettiler, hak istiyoruz vesaire diye.
Sendikalar mı? Sendikalar mı?
Partiler mi? Böyle bir şey yok. Yani Suudi Arabistan iç dinamikleriyle ilgili bir problem olmadığı muhakkak.
Açık.
Fakat dış bir müdahaleyle ılımlı İslam projesinin göbeğine yeniden oturtuluyor Suudi Arabistan. Niçin bu kadar büyük bir ihtiyaç var? Çünkü öyle anlaşılıyor ki Türkiye başta olmak üzere Pakistan ve diğer ülkeler üzerinden geliştirmek istenen bu ılımlı İslam projesi hayat bulamadı.
Evet.
Mesela 15 Temmuz bakımdan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü bakımdan kritik öneme sahipti. Muhtemelen o 15 Temmuz'da Türkiye'de darbeciler başarılı olsaydı bu proje Türkiye üzerinden ya da Suudi Arabistan'la birlikte Türkiye üzerinden yürüyecekti. Şimdi Türkiye üzerinden yürütülen...
Yani oyunu sahnelenecek alan Türkiye'ydi. Bunu yapamayınca yeni bir salon, yeni bir alan buldular.
Aynen öyle. Aynen öyle. Düşünün İsrail'in tarihsel talepleri neyse büyük ölçüde bunlarla buluşan Katar'a karşı bir deklarasyon verildi. Yani sen terörü destekliyorsun dendi Katar'a. Herkes güldü. Katar nasıl terörü destekliyor? Cihatçı örgütleri şunları bunları destekliyorsun. Bunlardan vazgeç. Bunlar kimler? Bunlar Hamas. Bunları çıkar. İşte Müslüman kardeşler bilmem neler vesaire. Bunları daha önce kim talep ediyordu? İsrail ve Amerika talep ediyordu. Şimdi Katar'a ve geri kalan Müslüman dünyaya karşı deklarasyonu kim verdi? Eklentileriyle Suudi Arabistan verdi. Dolayısıyla eksen değişti. Belirli bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi orada Katar'ın yanına kim sahip çıktı? Başta Türkiye. Değil mi? Diğer bazı ülkeler. Dolayısıyla
Rusya,
bir tür
böylelikle
İslam dünyasındaki hedef coğrafya ve ılımlı meşru İslam'ın coğrafyası ayrışmış oldu böylece kafalarda.
Eyvallah.
Hedef neresi? Operasyonun merkezi neresi? Burada net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi Suudi Arabistan'da olan, bugün olan bitenler tamamen bu yeni döneme Suudi Arabistan'ın uyumlaştırılması ile ilgili bir süreç. Yani muhtemelen eski dönemin aktörleri şimdi kenara alınıyorlar. Yolsuzluk vesaire gerekçeleriyle kenara alınıyorlar. Belki de bilmiyoruz. Dünkü helikopter kazasının da bununla ilgili bir tarafı olabilir.
Olabilir. Evet.
İleride ortaya çıkacaktır.
Çünkü efendim o 7 yıldızlı bir otel hapishaneye çevriliyor. Bütün uçuşlar, dış uçuşlar yasaklanıyor. Ciddi bir operasyon yapılıyor. Belki bu arada bu yasağa uymayıp da kaçmak isteyen, dışarı çıkmak isteyen bir prensti. İçerisinde helikopter içerisinde olduğu iddia edildi. O da bundan bir parça olabilir diye düşünüyoruz.
Muhtemelen çünkü bu prensin de eski sistemin aktörleriyle iç içe olduğu belli.
Belli, evet.
Yani bir şablon var ve o şablona uygun bir şekilde Suudi Arabistan yeniden yapılandırılıyor. Bütün bu olanların bitenlerin ortasında bak dikkat edelim. Kral yok.
Evet.
Bir naip prens var.
Evet.
Her şeyi o götürüyor. Kral ortada yok.
Muhammed,
anlatabildim mi?
Evet.
Bütün
Muhammed
güç devredilmiş durumda. Amerikan başkanı geldiğinde özel bilgi gösterdi. Batılı bir iyi bir eğitim
aldı.
Geri planı var vesaire vesaire. Yani dolayısıyla bir süreç. İki, bununla ilgili iki örnek daha vereyim yeni dönemin Suudi Arabistan'ın oynayacağı şablon üzerinde. Biliyorsunuz Trump geldikten sonra İran'a dönük büyük bir tutum takındı. O halen daha Amerikan devletinin ortak tutumu haline dönüşebilmiş değil ama bir kanadı İran'a karşı sert tutumunu.
Sizin bir iddianız var. Parçalı bir Amerika var diyorsunuz sürekli sohbetlerinizde, analizlerinizde.
O çok gayet açık zaten. Ama ona da fazla aldanmamak gerekiyor. Asıl çekirdekteki Amerika ne diyor?
Ona bakmamız gerekiyor.
Ona bakmak gerekiyor. Eyvallah. Şimdi bu projenin çekirdekteki Amerika'yla çok ilgili bir proje olduğu muhakkak. Yani
açık.
Suudi Arabistan'daki projenin. O bakımdan ciddiye almak gerekiyor. Önemli olmak gerekiyor. Şimdi burada İki bu yeni dönemle ilgili iki işaret var. Onlardan birisi Irak Başbakanı'nın büyük çapta İran'ın nüfuz alanında bulunan Bağdat'ın başbakanının, federal başbakanının Riyad'a gitmesi, Riyad'daki kral ibadi görüşmesine Tillerson'ın gelmesi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın katılması vesaire. Ondan sonra Amerika ile Suudi Arabistan'la Bağdat yönetimi arasında İran restorasyonu konusunda anlaşmalar vesaire. Amerikalıların açıkça kendi nüfuz alanında olan Bağdat'ı, Bağdat'ta İran nüfuzunu kovarak Suudlar üzerinden daha kalıcı bir hale getirmeye dönük bir hamleleri söz konusu.
Yani böyle İran'da izole etmek istiyorlar.
Aynen öyle. Bu Kuzey Irak'taki referandumu da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyordu.
Onu da soracaktım.
Fakat orada kaybettiler. Kısa vadede kaybettiler ama uzun orta vadede ne olur bilinmez. Burada da tabii hesaplayamadıkları kadar İran'la Türkiye'nin sert tutumu, ardından Bağdat'ın da buna dahil olması bütün oyunu bozdu. Şimdilik oyun rafta.
Evet.
İleride şartlar değişirse ne olacağı pek öngörmek mümkün değil. İkinci büyük ayağı da, sözü şöyle tamamlayayım bu safhada, Rakka'da PKK-PYD bölgesinde, Rakka kurtarıldıktan sonra McCurk'ın Suud bir bakanla Rakka'da verdiği fotoğraftı. Yani Rakka'nın imarı konusunda Suudi Arabistan Amerikalıların teşvikiyle devreye giriyor. Türkiye sınırlarında Amerikalılar PKK devletini kurmak üzere beraber bir işbirliği safhası başlatıyorlar. Yani bunun özeti
evet,
bu.
Evet, evet.
O zaman Türkiye, bu hamle aynı zamanda Türkiye'ye karşı
da bir
Türkiye'ye
hamle.
Yapılan bir hamle olarak açıkça ortada. O bakımdan Orta Doğu'da, Irak'ta ve Suriye'de savaşın sonuna gelirken, barış masası kurulmak üzereyken, adeta bir fırtına denilebilecek düzeyde önemli değişiklikler söz konusu oluyor. Bu Suudi Arabistan'da olan bitenlerin de bu çerçevesini değerlendirmesine büyük yarar var.
Eyvallah. Peki bu referandumu biraz açalım, onu biraz konuşalım isterseniz. Referandumla gelinen son noktada hep sizin teziniz Türkiye'nin aslında iyi bir fırsat yakaladığını söylüyorsunuz. Neden öyle söylüyorsunuz?
Yani bir defa referandum meselesi çok ciddi ve Türkiye açısından da kriz olarak algılanan bir meseleydi. Evet. Nihayet bir kriz yönetimi içinde sürdürüldü sürecin yönetimi Türkiye açısından. İran açısından da öyleydi. Çünkü buradaki hikaye şu. Burada esas itibariyle İsrail'in güvenliğini optimize edebilmek bakımından demografik, sosyolojik ve iktisadi olarak belli bir gelişme sınırının üstüne çıkmış, belli devlet geleneklerine sahip güçlerin belli bir güç noktasına geldiği andan itibaren ya krize sokulması ya da küçültülmesi gerekiyor. Mesela Mısır, İran, Türkiye bu anlamda üç
büyük
iyi
lokmalar.
Örnek. Tabii. Nihayet bunun yapmadığınız zaman nelerin başa gelebileceğine dair en iyi örnek Türkiye. Evet. One Minute'de başlayan süreci düşünün, değil mi?
Evet.
Türkiye, sadece Türkiye-İsrail ilişkileri, Batı ilişkileri açısından değil, bütün Orta Doğu'nun ilişkileri açısından süreci değiştiren bir şey oldu bu. Değil mi?
Evet.
Belki zaman olursa konuşuruz ya da ileride konuşuruz bu Filistin'deki son gelişmeleri, Lübnan'daki gelişmeleri vesaire. Yani dolayısıyla kritik eşiğe kadar müdahale edilmezse sonradaki müdahalelerin işe yaramadığına dair iyi bir tecrübe, 15 Temmuz tecrübesi. Yani dolayısıyla buralara belli gelişme kat edilmeden müdahale etmek, küçültmek ya da kriz süreçlerine bu ülkeleri sokmak kullanılan yöntemler içerisinde yer alıyor. Şimdi Irak'ın parçalanarak İsrail ve Amerikan dostu bir Kürt devletinin sözde kurulması aslında bölgeye atılmış bir bombaydı. Yani her ne kadar belli Kürt çevrelerde bu bir coşkuyla karşılanmış olsa bile Kürtler devletine sahip oluyor. Yani böyle bir şeyin olmayacağını okuma yazma bilen adamlar zaten derhal bakarlar ve anlarlar. Yani bu daha çok Amerika-İsrail çizgisinde, zaten kampanyalardaki İsrail bayrakları da hep böyle yorumlandı.
Gösterdi, evet.
Dolayısıyla Türkiye'deki, İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki Kürtlerin bağımsızlığı ile ilgili bir mesele değildi bu. Daha çok istikrarsızlık üretmek, bu tip ülkelerdeki istikrarsızlıkları derinleştirmek vesaire odaklı bir provokasyondu bir anlamda.
Eyvah.
Hakim kaldı. Provokasyon hakim kaldı, sonuç alamadı ve bunun sonucunda ama Türkiye iç kamuoyu da bölgede belli şeyleri tecrübe etti. Yani DAEŞ gerekçesiyle şeye açılan, Barzani açılan alan Barzani tarafından istismar edildi. Oysa o açılan alan Türkiye dahil bir sürü ülkenin bir sürü şey pahasına açılmış bir alandı. Yani işte diyelim ki bütün tartışmalı bölgeler diye bahsedilen önemli bir kısmı da Türkmeneli bölgesi olarak bilinen coğrafyada Sünni Arapların, Türkmenlerin büyük tahribata uğradığı, haksızlıklara uğradığı, büyük işkenceler, katliamlar yaşadıkları dramatik bir istikrarsız bölge ortaya çıktı. Bu istikrarsız bölgeye DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle şeyin girmesi.
PKK'nın,
YPG'nin,
SDG'nin,
yukarıda işte Barzani'nin silahlı güçleri Peşmerge'nin, KYB'nin girmesi onları acayip derecede motive etti ve onları tahrik edenler dediler ki şimdi zamanı. Yani petrol bölgelerine el koydunuz. Kendi özerk bölgenizi bir misli genişlettiniz. Musul'dasınız, Kerkük'tesiniz vesaire.
Süleymaniye, Erbil, Duhok, eyvallah.
Şimdi değilse ne zaman? Dolayısıyla bu şöyle bir ters yüz olmaya sebep oldu. Oysa bir yıl önceye kadar nasıl Bağdat'ta siyaset nasıl gidiyordu? Bir yıl önce değil, üç ay önceye kadar Türkiye'nin sahadan kovulması.
Başka kampını boşaltması falan istediği badi.
Türkmenlere ve Sünni Araplara siyasi temsilin yok edilmesi. Bir Şii işgaline uğratmak bölgeyi vesaire. Bütün bunlar Irak'ı bölünmenin eşiğine getirdi.
Doğru.
Ve Erbil'i bağımsızlığın eşiğine getirdi. Dolayısıyla Bağdat ve Tahran yaptıkları büyük hatayı fark ettiler. Yani yaptıkları iş Şiileşmeyi yaratmadığı gibi Irak'ın bölünmenin eşiğine getirdi. Yeni bir sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu sefer dönüldü, şu kanaata varıldı ki bu orta bölgenin istikrarı, tartışmalı bölgelerin istikrarı, bir siyasi temsile kavuşması, buradaki etnik ve dini grupların kendilerini Irak'ın bir parçası olarak hissetmeleri, buna sahip çıkmaları hayati derecede önemli.
Evet.
Fakat bu kadar yaralanmış, tahrip olmuş etnik ve dini gruplar Bağdat'a nasıl güveneceklerdi? Bu sefer de döndüler, dediler ki evet Irak'ın birliğiyle bir parçası olalım ama bizim garantörümüz kim olacak? Bağdat karşısında bizim hukukumuzu, haklarımızı kim savunacak?
Kim
garanti altına kim alacak? Yani Türkiye rol buradan doğdu. Anlatabildim mi?
Eyvallah.
Dolayısıyla gerek Sünni Arap aşiretlerin, yapıların, gerekse Türkmenlerin büyük çapta Türkiye ile kurdukları yeni irtibat, bu sürecin başlangıcı böylelikle ortaya çıktı. Şimdi eğer Türkiye sınırından Telafer'e kadar söz konusu olan koridor da açılabilirse ki az bir yer kaldı. Çünkü Habur'da devredildi. Irak merkezi güçlerle devredildi, federal güçlerle. Dolayısıyla bundan sonra Orta Irak alanıyla, Sünni alanına, Türkmen alanına Erbil'in vizesi olmadan, vergisi olmadan Türkiye'nin kontak kurabileceği bir koridor oluşmuş oldu. Dolayısıyla bu aynı zamanda da hem Irak'ın bütünlüğünün istikrarının sağlanması hem de büyük haksızlıklara uğramış Sünni Araplar ve Türkmenlerin haklarının geri iade edilmesi hem de bundan sonra oluşabilecek bir Erbil tehdidinin önüne geçmesi bakımından yepyeni koşullar oluştu.
Eyvallah. Türkiye tam da böyle terörle mücadelede İHA'larla ve SİHA'larla çok mesafe almıştır derken geçtiğimiz günlerde ay başında hemen Hakkari Şemdinli'de 8 şehit haberi aldık. Arkasından Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları geceyi orada geçirdiler. İçişleri Bakanımız açıklama yaptı. Biraz şiddetlendi son bir haftadır orada çatışmalar. Türkiye'nin total olarak terörle mücadeledeki geldiği yeri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya bir defa müthiş bir başarı var ortada. Yani sadece bir yıl önceki fotoğrafı düşünelim.
Ya.
15 Temmuz'dan sonraki fotoğrafı düşünelim. Türkiye belki de modern tarih içinde bir ülkenin hiçbir ülkenin karşı karşıya kalmadığı büyük bir terör kuşatmasıyla ve saldırısıyla karşı karşıyaydı. Bu aynı zamanda şuydu. Küresel bir kuşatma bu. Niye? Çünkü şunu biliyoruz ki uluslararası ilişkilerde herhangi bir servise, herhangi bir ülkeye dayanmaksızın kendi kendine var olmuş bir terör örgütünden bahsedilemez.
Evet.
Ya ben terör örgütü kuracağım. Hedefim de şu bilmem ne. Böyle bir şey söz konusu. Ya
bütün terör örgütleri bir istihbarat kuruluşunun ve büyük bir gücün finansörlüğünün organizasyonunda kuruluyor.
Türkiye'ye saldıranlar bir vekalet savaşını efendileri adına yürütenlerdi. DAEŞ. Ondan sonra işte YPG, PKK, FETÖ. Diğerleri. Bütün bunlar aslında belli merkezler adına Türkiye'ye saldıran şeyler, örgütler. Fakat burada sorun şu. Bu defa ilk defa senkronize bir şekilde uyumlu ittifak halinde Türkiye'ye saldırdılar. Türkiye'yi boğmak istediler yani. Türkiye'yi zor zamanda yakalayarak. Çünkü FETÖ meselesi sebebiyle düşünün ki yargıç, hakim ve savcılarının 1/3 görevden uzaklaştırmış. Emniyet istihbaratının 90% görevden uzaklaştırmış. Aynen. Emniyet teşkilatına çok büyük bir yara oluşturan böyle bir hadisede. Tabii MİT'te belli isimlerin MİT'ten uzaklaştırıldığı bir konjonktürde tabii Türkiye böyle bir terörle mücadele edebilmek bakımından belki en olumsuz koşullardaydı.
Aynen
değil mi?
Öyle, evet.
Tam bu koşullarda Türkiye'ye saldırdılar. Fakat Türkiye tarihsel tecrübesini, devlet geleneğini, içerideki milli birliğini, siyasi direncini devreye sokarak müthiş bir şekilde buna karşı koydu ve hızla içerideki durumu tamir ederek, bunları püskürterek bir tür tam anlamıyla tasfiye etti. Şimdi bugünkü tablo düşünün, Türkiye'yi 35 yıla yayılan uzun bir zamandır Türkiye'ye karşı terörist eylemler yürüten PKK, bundan daha önce 2 ya da 3 kere yok edilmişti aslında. Bunlar her biri 2500-3000'er kişilik gruplardı eskiden PKK dediğin. Hatırlayın Kuzey Irak'ta hatta bir keresinde Türkiye için göğüs göğüse Türkiye ile çatışmaya bile girmişlerdi. İlk krizin arkasından. Oysa bu Hendek savaşları denile diye bahsettiğimiz savaştan itibaren gelişen 1,5 yıl içerisinde Türkiye geçen açıklamıştı, herhalde başbakan söylemiş, cumhurbaşkanı söylemiş, 11 binden daha fazla PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Çok
müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam bu. Yani bu ne zaman, hangi iklimde oldu? PKK Amerika'nın desteğiyle Kuzey Suriye'de devletleşirken, ordulaşırken
oldu.
Şu anda 45 bin, 50 bin civarında bir güçten bahsediliyor. Bu Amerikalılar 80 bine çıkaracaklarını söylüyorlar. Fakat bunlar içerisinde Türkiye kaynaklı teröristlerin sayısı süratle azalırken dünyanın her yerinden
örgüte
terörist
katılım
getiriyor.
Hızla düşüyor yani. Tabii, yerlere sürünüyor.
Türkiye kaynaklı katılımlar hızla düştü. Bununla ilgili geçenler İçişleri Bakanı rakamları verdi. Buna karşılık olarak örgüt Kuzey Suriye'de devlet kurmanın aşamasına gelmiş durumda.
Kantonlar oluşturup sonra kantonları birleştirmek suretle bir devlet düşünüyorlar.
Türkiye Suriye sınırında bir beton perde örerek, ondan sonra Kuzey Irak'ta Kandil'e mücavir bölgelerde verdiği büyük mücadelelerle, Güneydoğu'nun dağlarında şehirlerde verdiği mücadelelerle PKK'yı çok büyük çapta etkisiz hale getirdi.
SİHA ve İHA'nın da burada korkunç etkisi oldu galiba.
Aynen öyle. Önce şehirlerde temizlendi. Ondan sonra yıllardır girilemeyen bu PKK, FETÖ, METÖ işlerinden dolayı mücadele ediyor gibi görüntü verilen ama sahiden mücadele
edilmeyen Besler, Dereler'e.
Aynen öyle. Buradaki yıllarca PKK'nın açık olan kampları yerle bir edildi. Dağlarda perişan edildi. İşte bu iç kamuoyuna yansıdı. Televizyonlara, gazetelere, silah depoları, bilmem neler, lojistik merkezler vesaire. Bunun üstüne üstlük Türkiye aynı zamanda işin içine mücadelede büyük bir teknolojiyi soktu. İHA ve SİHA meseleleriyle beraber. Artık düşünün, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik grupları anında tespit edip etkisiz hale getirebilen muazzam bir imkana sahip oldu. Dolayısıyla sınırı büyük ölçüde kapattı.
Evet.
Geçen günkü düşünün, yeniden şehitlerimize rahmet diliyoruz Allah'tan.
Allah rahmet eylesin. Eyvallah.
Yani düşünün, bu saldırıyı ancak olağanüstü tabiat koşullarında,
sisten,
yoğun sis ortamında yararlanarak sızma yaptılar ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiler. Normal koşullarda böyle bir eylemi gerçekleştirebilmenin imkanı yoktu.
Çünkü yapamıyorlardı da zaten.
Teknolojik altyapı buna uygundu. İki, büyük çapta biliyorsunuz 15 gün önce Kuzey Irak sınırları içinde olan kamplar sürekli bombalandı. Kuzey Irak'a Türk askeri önemli ölçüde özellikle Kandil'le Türkiye arasındaki
İrtibatı koparmak
irtibat
için
noktalarına sızmış durumda.
Konumlandı
Kontrol,
galiba.
evet, orada kontrol aldılar.
Kontrol, evet.
Sahayı büyük çapta. Dolayısıyla döndü dolaştı iş o kadar tarihinin en ağır darbesini yiyen PKK muhtemelen yakın zamanda bununla ilgili görüşmeler hızlı sürüyor. Zaten Cumhurbaşkanı bahsetti. Yakın zamanda Sincar'da ve Kandil'de bir operasyon beklentisi de var.
Var, evet.
Yani dolayısıyla bu ikisi başarıldığı andan itibaren PKK'nın Kuzey Irak sızmalarının tamamen önüne geçecek. Yeni bir dönem başlayacak.
İnşallah. Son olarak son 4 dakikamız var Erdinç Hocam. Rus filozof, siyaset kuramcı ve bilimci Alexander Dugin geçen hafta bir gazeteye bir mülakat verdi. O mülakatında Türkiye'nin bu söylediğiniz şekilde büyük bir saldırı altında olduğunu, bunları püskürttüğünü ama bunun ABD orijinli olarak ekonomik saldırılar şeklinde sürebileceğini, Türkiye'nin bunlarda hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen açıklamaları oldu. Ne dersiniz? Türkiye ABD ile bir vize krizi de yaşıyor bu arada.
Evet.
Sayın Başbakanımız 7-10 tarih arasında orada bulunacak. Bir ABD değerlendirmesi yapıp programı kapatalım.
Ya şimdi insanı gerçekten gülmek geliyor içinden. Çünkü bu ya bir filozof olmaya gerek yok bunu söylemek için. 15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin ne büyük baskılar altında olduğunu, kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları başta olmak üzere sürekli cenderede olduğunu biliyor, fark ediyor ve Türkiye bu süreci yönetmeye çalışıyor. Bence de çok iyi
Siz
yönetti.
iyi yönetiyorsunuz. Eyvallah.
Kesinlikle iyi yönetti. Niye iyi yönetti? Sizle programa girmeden önce bir miktarda sohbet etmiştik. Bir defa her darbe teşebbüsü ya darbeden sonra bir ekonominin türbülansa girmesi beklenir.
Bekle.
Türkiye ekonomiyi türbülansa sokmadığı gibi ve aldığı ekonomik tedbirlerle birlikte bunu bir fırsata dönüştürdü.
Dönüştür.
Halen
Eyvallah.
daha son yıl Avrupa'da en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülke durumunda. Yani dolayısıyla Türkiye ekonomik olarak toparlandı fakat kırgınlıklar, Türkiye ekonomisinde kırgınlıklar devam ediyor.
Evet.
Ve kırgınlıkları hükümet bütün gücüyle yönetmeye çalışıyor. İşte özellikle Batı ve Amerikan bağlantılı ekonomik müdahalelere karşı yeni ekonomik alanlar, imkanlar üretmeye çalışıyor. Dünyanın her yerine gidiyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın son bir aydaki trafiğini düşünün, değil mi?
Evet.
Yani Balkan ülkelerinden, Ukrayna'dan başlayıp daha devam edin.
Evet.
Yani bir Azerbaycan'dan vesaire bir sürü ülkeyle çok yoğun temaslar sürüyor Rusya da dahil
Dahil,
olmak
evet.
üzere. Oradan Batı endeksli ortaya çıkacak ve ekonomik problemi dengeleyebilecek imkanlara sahip Türkiye
Son yarım
ve
dakikamız hocam.
bence yeteri kadar etkili ve güçlü bir şekilde bunun farkında Türkiye yönetiyor. Allah'ın izniyle de
İnşallah.
çok daha güçlü bir ekonomiye bu riskleri aşarak Türkiye ulaşacaktır.
İnşallah. Hocam çok teşekkür
Ben
ediyoruz.
teşekkür ederim. İyi
Zaman
yayınlar.
zaman sizi konuk etmek istiyorum
İnşallah.
inşallah burada. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Teknik masada Safa Kaya ile yapımda Murat Baran ve Arzu Yaman'la bu programı sizlere hazırladık. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla huzurlarınıza gelinceye kadar esen kalın, hoşça kalın.
Akılda kalın.